Ayrım 7. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 54. Şehirde bir müddet bu dişli ve çok yaşlı Cumhuriyet kadınının forsunu kullanıp şoförünü hapishane yerine akıl hastanesine gönderdiği konuşuldu. Oysa Hamdi Tutuş gerçekten hastaydı. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin kıdemli psikiyatrı Alim Kahkeci, İlk muayenesinde nevrotik suçluluk duygusu sendromundan şüphelendiği şoförün bir süre müşahede altında tutulmasını istemiş. Hamdi Tutuş o gece ayakkabısının bağcıklarını birbirine bağlayıp intihara yeltenince durumdan emin olmuştu. Hamdi Tutuş'un önüne gelene boyun eğmesinin, sürekli iyi dileklerde bulunmasının, çevresinin sinirini bozan ezikliğinin altında kökleri çocukluğuna kadar uzanan ağır suçluluk duyguları kaynıyordu. Öyle kolay kolay tedavi olacak gibi görünmeyince hastanenin gediklisi oluverdi. Öte yandan kazada kusurun 8'de 4 Ebe Hanım'da olduğu tespit edildi. Eğer Hamdi Tutuş tamamen suçlu olsaydı, senelerce ülkenin dört bir tarafında hakimlik yapan Türkan Hanım, şoförünü kendi eliyle adalete teslim etmekten çekinmezdi. Zaten Nurettin Bey'in kaybına çok üzülmüş, hukuken de insani olarak da hiçbir mecburiyeti olmadığı halde ihtiyar hekime tazminat adı altında hatırı sayılır bir para ödemişti. Hiç gocunmadı bundan. Çoluğu çocuğu yoktu, malı mülkü, parası çoktu. Ne zaman karşılaşsalar hüzünlü ifadesi içine ezen ihtiyar hekime parayı gözü kapalı verdi. Her ne kadar yıllardır evde doğum yapacak gebe bulamasa da, Muhalle Hanım çok iyi bir ebeydi. İyilik meleği gibiydi, yoksul hastalara ücretsiz iğne yapar, başları sıkıştığında konu komşunun çocuklarına bakardı. Dolayısıyla kocasının üzüntüsünü herkes paylaşmıştı. Uzun bir süre eve her akşam yemek gönderildi, ihtiyar hekimin kızının ve torunlarının karınları doyuruldu. Bir işe girip çalışmak gibi bir niyeti olmayan Nergis'in akıttığı gözyaşı, annesinin ölümüyle ikiye katlanmıştı. Kocasına ah ediyor, annesine içi yanıyor, hayatı kendine de çocuklarına da zehir ediyordu. Nurettin Bey tam sıfırı tüketecekti, Türkan Hanım'ın ödediği hatırı sayılır para geldi. İhtiyar hekim idareli kullanmayı bilseydi, bu parayla ömrünün sonuna kadar yarın ne yiyeceğiz diye düşünmeden yaşayabilirdi. Ama tutumlu olacağına hovarda kesildi. Babalarına her istediklerini yaptırmaya alışmış haylaz torunlarına, sırf sussunlar diye gak dediklerinde bisiklet, guk dediklerinde atari aldı. Sofrayı yenmeyip ziyan olan yiyeceklerle doldurup taşırdı. İhanete uğramanın acısıyla solup sararan kızına yüzü gülsün diye para yağdırdı. O kadar bol keseden harcıyordu ki bir cumartesi sabahı basit bir oyuncak için kavga eden torunlarını oyalamak amacıyla "Hadi sizi Anıtkabir'e götüreyim" dedi. Yaşlı adam kapının önünden bir taksi çevirince otogara gideceklerini sanan Nergis babasının taksiciye "Ankara'ya çek" demesiyle kendine gelmiş ama manasızca para harcamasına engel olamamıştı. Hakikaten de Ankara'ya taksiyle gittiler. Ama bu sınırsız hovardalık orada kalmadı. Yol boyunca sohbet ettiği taksiciyi pek seven Nurettin Bey adamı bırakmamış, 3 gün kaldıkları otelde bir odada taksiciye tutmuştu. Anıtkabir'e, Etnografya Müzesi'ne, kale içine hep aynı taksiciyle gittiler. Hovardalığa daha dayanmıyordu, sonunda paralar suyunu çekti. Çocuklar dedelerinin daracık evinde birbirlerini yemeye başladılar. Nurettin Bey her dakika çocuklara bağırır oldu, Nergis de bunaldıkça bunaldı. Nihayet Türkan Hanım'ın ödediği tazminattan haberi olunca eteğinde dolanmaya başlayan ama paranın dibinin göründüğünü bilmeyen Talat'la barıştı. Elini beylik tabancanın üstüne koyup bir daha zamparalık yapmayacağına şerefi üstüne yemin eden assubay, onca paradan bir kuruş kalmadığını anlayınca burulmuştu. Ama yine de karısını çocuklarını yanında istiyordu. Sözünden dönmedi, ailesini alıp götürdü. Terfi edip bir pırpır kazanan Talat'ın tayini Manisa Kırkağaç'a, jandarma er eğitim tugayına çıkmıştı. Ailecek lojmanlarına yerleştiler. Talat Şeker'in gözü yine dışarıdaydı ama çok temkinliydi artık. Karda yürüyor, izini Nergis'e belli etmiyor. Karıcım, güzelim benim diye çevresinde dört dönüyordu. Nergis yemiyordu tabii Talat'ın bu hallerini. Ama babasının karanlık bir sokağa bakan, iki odalı, böcekli, havasız evinde çektiği sıkıntıyı hatırladıkça, Talat'ın hala zamparalık peşinde olduğunu anlasa da anlamazlıktan geliyordu. Ne mal olduğunu bildiği halde kocasına dönmeye mecbur kalınca depresyonu artmıştı gerçi. Eşi dostu kendine bir meşgale bul diye akıl verince kurslara yazıldı. Üşenmiyor, her gün minibüse binip halk eğitimin kurslarına gidiyordu. Yaz kış pencere açık yatan, sıcağa hiç gelemeyen Nurettin Bey ise şiddetli para sıkıntısı çekse de hayatından çok memnundu. Kızıyla torunları gittiğinden beri evinde eskisi gibi çamaşırlarıyla dolaşıyor, rahat rahat yerleniyordu. Sabahları güne düzenli temizlik görmeyen, nohut oda bakla sofa evinde zifir gibi demli bir çay ve sigara içmekle başlıyor, günün büyük kısmını da vakit öldürerek geçiriyordu. Son 10 yıldır uzman doktor olamamışlığına üzülmekten de vazgeçmiş, daha doğrusu yıllar boyunca hep aynı şeye üzülmekten bıkmıştı. Bazen aklına geliyordu hayat boyu süren başarısızlığı. Suçu kadere yükleyip duygulanıyordu. Böyle anlarda kendini iyice yaşlanmış bulurdu. Musa Eroğlu'ndan, geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor türküsünü, dertli dertli mırıldanıp hüzünlenirdi. Hiçbir işin ucundan doğru dürüst tutamamış bir adamdı Nurettin Bey. Tıbbiyeyi nasıl bitirdiğine kendi de hala şaşıyordu. Öte yandan defalarca pire için yorgan yakmışlığı vardı. Meslek hayatının başlarındayken, Kastamonu, Azdavay'da hükümet tabipliği yapıyordu mesela, mis gibi devlet memuruydu, ay başında tıkır tıkır maaşını alıyordu. Ama muayene olmadan reçete yazdırmak isteyen forslu birine sinirlendi, istifa etti. Bir ara fabrika doktoru oldu, bodrum katta güneş görmeyen bir oda verdiler diye olay çıkardı, işi bıraktı. Yaratılıştan hüzünlü yüzünün uyandırdığı merhametli sevgi nedeniyle başhekimin kendisine yakınlık göstermiş olduğunu hiç anlamamıştı. Aynaya baktığında çok doğal, hatta sevimli bir yüz görüyordu. Ne zaman başhekimle vakit geçirse, adamın ilgisini makam sahibi, uzman bir meslektaşın kibirli dostluğuna yoruyor, evine döndüğünde içi içini yiyordu. Millet çay bahçesinden çıkıp giden başhekimin ardından bakarken, o da bu eşitsiz dostluk sona erdiği için çok hafiflemişti. Ama ertesi gün 5 katlı asansörsüz, merdiven basamakları sigara izmaritleri ve tükürük lekeleriyle dolu Pekerler iş anının en üst katında bulunan, 70'li yıllardan kalma basit tıbbi cihazlardan ibaret tek odalı muayenehanesine başhekimin tavsiyesiyle gelen hastaların artık kapısını çalmayacaklarını düşününce adamın derhal gönlünü alması gerektiği kafasına dank etti. Önce aracılarla selam gönderdi, cevabi bir selam alamadı. Telefon edip sekreterinden randevu istedi, başhekim vermedi. Artık Nurettin Bey'i görmek istemiyordu başhekim. O yersiz tartışma sırasında ihtiyar hekimin yüzünde gördüğü, sevmek için uzanan eli ısırmaya hazırlanan köpek ifadesinin silinmiş, içini acıtan o ezik halin geri gelmiş olmasından ve adamı gene acıyarak sevmek gibi ağır bir yükün altına girmekten korkuyordu. Nurettin Bey çok uğraştı, yoluna çıkmalara, kapısında beklemelere kalktı. Başhekimle konuşup gönlünü alma fırsatını elde edemedi. En sonunda Karadeniz'in Sesi gazetesinin parasız yayımladığı konferans ilanlarından birinde, kıymetli başhekimin yüksek makamlarda senelerce vazife yapmış arkadaşı Erdem Bakırcıoğlu'nun tren yolculuklarının ruh sağlığına faydaları konulu bir konuşma yapmak üzere hastanemizi teşrif edeceğini öğrenince, konferansta tesadüfen karşılaşmışlar gibi yapmaya, başhekimin koluna girip yakışmıyor bize böyle küs kalmak hocam demeye, o da olmadı, adamın ayaklarına kapanmaya karar verdi. Küstüklerinden beri 5 katı tırmanıp da Nurettin Bey'e muayene olmayı göze alan hasta sayısı bir elin parmaklarını geçmemişti. Muayenehanesini kapatıp hastaneye gitti. Salonda önden 3. sıranın tam ortasında yerini aldı. Başhekimin gözüne çarpmak için en öne oturmayı planlamıştı. Ama o göze çarpmak, hatta girmek isteyenler öyle çoktu ki ilk ve ikinci sırayı doldurmuşlardı. Emekli bürokratın çorap jartiyerleri göründüğünde salonda tek gülmeyen oydu. Gazete haberini hatırlayarak ve başhekimin duymasını ümit ederek yanındakileri "Gülecek ne var? Eğri kaval kemiklerini düzeltmek için kullanılan tıbbi bir cihaz bu." diye azarladı. Nurettin Bey'in okuduğu gazetede aynen hatırladığı gibi "Artık çarpık bacaklara mahkum değilsiniz" başlıklı bir haber yer almıştı. Fakat ihtiyar hekim sadece fikir yürütmekle yetinmiş, haberin tamamını okuma zahmetine katlanmamıştı. Katlansaydı, söz konusu haberde anlatılan şeyin tıbbi bir cihaz olmadığını, çarpık bacaklara liposakşın ve silikon enjeksiyonu yönteminin birlikte kullanılmasıyla yapılan bir şekil verme işlemi olduğunu öğrenecekti. Başhekime duyurabilmek için epeyce yüksek bir sesle söylediği bu cümle, eski dostunun gözüne girmesine değil, cehaletinin ayan beyan ortaya çıkmasına neden oldu. Başhekim bu aksesuarın ne işe yaradığını gayet iyi biliyordu. Hatta bir iki kere karısının ısrarıyla kendisi de takmış, kullanışlı bulmadığı için bırakmıştı. Zaten ipekli çorap da giymezdi. "Bu nasıl bir cahilliktir ya Rabbi? Adam çorap jartiyeri görmemiş," diye yüksek sesle söylenerek bu vahim yanlışı derhal düzeltti. Nurettin Bey'le barışmaya da kesinlikle yanaşmadı. Koridorda burun buruna geldikleri halde görmezlikten geldi. Sadakatsiz bir köpeğin sebepsiz saldırganlığını andıran ifadenin bütün kuvvetiyle yerinde durduğunu görmüş, ferahlamıştı. Ferahlamakla kalmadı, Nurettin Bey yıllardır nasıl sebepsiz yere sevdiyse, şimdi de sebepsiz yere nefret eder oldu. İhtiyar hekim ise fazlasıyla hayal kırıklığına uğramıştı. Başhekimi artık çok fazla, çok çok fazla kibirli, kendini beğenmiş ve gaddar buluyordu. Basit bir tartışmada alt edildiği için kendisine düşman olduğundan en ufak bir kuşkusu yoktu. "Yazık, çok yazık," diye mırıldanıyordu. Kaç yıllık arkadaşına bir selamı bile çok görüp uzaklaşan İkinci başhekimin arkasından bakarken ifadesi yine öyle acıklıydı ki yanından gelip geçenler ona bakıp üzülmekten kendilerini alamadılar. Bu çorap jartiyeri meselesi hastane personeli arasında günlerce konuşuldu. Hastanenin sınırlarını aşıp şehre taştı. Öyle ki civar köylerde yaşayanların çeyiz ve düğün alışverişi için tercih ettiği pasajlı çarşının laubali esnafı, merdiven altından bozma küçük dükkanında standart çamaşırların yanı sıra seksi iç çamaşırları da satan kız İsmet'e "Bize bir jartiyer göstersene lan, aynalısından olsun," diye takılmaya başladı. Kız İsmet çorap jartiyerinin eşcinsellerin kullandığı bir aksesuar olmadığını anlatamadı. Gerçi pek de emin değildi ama başka bir şey olduğunu düşünüyordu. Dükkan komşuları İsmet'in bu konularda cahil olduğunu ima ettiler. Biraz da kız olan lakabını anıştırarak manalı manalı güldüler. İsmet kızdığını belli etmemek için çok uğraşarak "Hayır, sandığınız gibi bir şey değil," diye ezik ezik ısrar etti. Sonunda önüne gelen her kadınla yattığı için sürekli hastalık kapan devlet hastanesi Bevliye Kliniği'nin gediklisi Şemsiyeci Remzi "Var mısın lan iddiaya?" dedi. İsmet o öfkeyle kabul etti. Çorap jartiyeri İsmet'in dediği gibi sadece erkeklerin taktığı bir şey çıkarsa Şemsiyeci Remzi kadın donu giyip pasajda tur atacak. Yok, şemsiyecinin dediği gibi ibne donu çıkarsa jartiyerle tur atan İsmet olacaktı. İsmet mal aldığı toptancıların birinden bir adet çorap jartiyeri göndermesini istedi. Toptancı kız İsmet'in ne istediğini hiç anlamadı. Birkaç gün sonra kenarları kırmızı tüylü, siyah dantelli bir kadın jartiyeri gönderince ikisi de bahsi kazanamamış oldu. Çorap jartiyerinin eşcinsellere özgü bir aksesuar olup olmadığı hala belli değildi. Şemsiyeci bir iki ısrar edecek oldu ama İsmet pantolonunun üstüne jartiyeri giyip pasajda tur atmayı kabul etmedi. Hayır derken kıpkırmızı kesilmiş, gözleri dolmuştu, neredeyse düşüp bayılacaktı. Hali öyle acıklıydı ki koyu bir kötücüllükle üstüne giden şemsiyeciyi vicdan sahibi bir iki esnaf durdurdu. Kırmızı tüylü jartiyer dükkanın önünde toplanmış gülüşenlerin arasında elden ele dolaştı. Sonunda her bevliye muayenesini, erkekliğini bütün pasaja ilan ve ispat fırsatı olarak gören Remzi, erkekliğinden zerrece kuşkusu olmadığını göstermek istercesine, jartiyeri başına takıp huysuz virjin taklidi yaptı. Bütün komşuları gülmekten geberdiler, cep telefonlarını çıkarıp Remzi'nin resimlerini çektiler. Dükkan komşuları bir ikisi dışında o kadar laubaliydiler ki, kendi halinde ağzı var dili yok çamaşırcıya, yüzüne karşı kız İsmet demekten çekinmezlerdi. Ama mahzun çocukcağız fazlasıyla alınır, tası tarağı toplayıp pasajdan gider, eğlencesiz kalırlar diye uzun kıvır kıvır saçları ve kadınlarınki gibi biçimli beyaz elleri nedeniyle böyle dediklerini iddia ederler. Hatta doğru söylediklerine inandırmak için kestir oğlum şu saçlarını, erkek adama karı gibi saç yakışır mı diye takılırlardı. Ama yarı maço, yarı dost bu tavırlarında hiç samimi değillerdi. Fırsat buldukça çocuğu yoklamaktan geri kalmıyorlar. İsmet hiçbirine, özellikle Natasha'lar alışveriş için pasaja geldiğinde, sattığı şemsiyelerden birini önünde penis gibi tutarak komşularını gülmekten kırıp geçiren Remzi'ye pas vermedikçe akılları karışıyor. Pasajda tuvalet olmadığı için yakındaki caminin helasında Alaturka taşa işerlerken "Nasıl ibne lan bu, kimseye vermiyor" diye dedikodusunu yapıyorlardı. İsmet durduk yerde malı olan kırmızı tüylü jartiyeri Natasha'lardan birine satmak umuduyla vitrine koydu. Akşam tam dükkanı kapatıyordu ki ruh sağlığı hastanesinin kendini Emergency Room, ER dizisinde oynayan George Clooney'e benzeten, hakikaten de biraz andıran çocuk psikiyatrı yakışıklı doktor Faik Abacı, kısa gelen banyo paspasını değiştirmek için pasajdaki çeyizciye giderken gözü jartiyere ilişti. Ortalıkta kimse yoktu. Dükkana daldı, birileri tarafından görünmekten çekinerek, "Şey mi bu?" diye sordu. Bir iki manidar sorudan sonra yakışıklı doktorun jartiyeri gizli bir sevgili için değil, geçen yaz anlı şanlı bir düğünle evlendiği, mahcup ifadeli karısı Gülümser için aldığını anlayınca dünya kız İsmet'in başına yıkıldı. İsmet kadın çamaşırı satmasına rağmen kadınların karşısında kıpkırmızı kesilir, avuçlarından şakır şakır ter akardı. Müşterilerinin asla doğrudan yüzlerine bakmaz, yaşı kaç olursa olsun hepsine ablacım diye hitap ederdi. Kadınlar lakabı kız olan bu adamın dükkanından alışveriş etmekte hiçbir beis görmedikleri gibi, üç kişinin zor sığdığı merdiven altında, kocalarının erken boşalmasından kısır fantazilerine kadar birçok cinsel konudan rahat rahat söz ederler. Yenilebilen donlar, kokulu sütyenler hakkında edepsizce soru sorarlar. Kız İsmet de sabırla ve edeple hepsine cevap verirdi. Tıpkı dükkan komşuları gibi kadın müşterileri de İsmet'in eşcinsel olduğundan kuşku duymuyorlardı. Hatta bu durum bir tür rahatlık ve eğlence duygusu veriyordu kadınlara. Sırf eşcinsel adam nasıl bir şey diye merak ettikleri için İsmet'i görmeye gelenler bile vardı. Oysa zayıf bedeninin gücüne güvenemediği ve yaşı 30'a yaklaştığı halde henüz fahişe dahil hiçbir kadınla yatmamış olduğu için erkeksi bir varlık gösteremeyen İsmet, kırılgan görünüşü nedeniyle eşcinsel olduğu sanılsa da aslında sadece kadınlardan hoşlanıyordu ve Doktor Faik Abacı'nın genç karısı Gülümser'e de hastaydı. Mahcup yüzlü, daima başı önde yürüyen Gülümsercik, dükkanına girmeyi aklından bile geçirmeden İsmet'in önünden geçip çeyizci, züccaciyeci ve kuyumcu vitrinlerine bakarken, İsmet aşkından sulanan gözleriyle onu izler, Kadının kemik rengi uzun, bol pardösüsünün içinde iyice belirsizleşen hoş hatlarına, başı önde haline baktıkça içi giderdi. Gülümserden çok hoşlandığı için jartiyeri süslü bir paket yaparken elleri titriyor, kocasıyla seviştiğini aklına bile getirmek istemediği, böyle bir şeyi asla yakıştıramadığı platonik aşkını bu jartiyerle hayal edince kan beynine sıçrıyordu. Hadi tamam, Gülümser'in kocasıyla yattığını kabul edebilirdi, nihayet adam helaliydi. Ama böyle jartiyerli fanteziler de ne oluyordu? O öfkeyle 5 kat fiyat söyledi. Yuh, ne bu be, altın mı alıyoruz diye itiraz etmesini beklediği doktora, alma o zaman deyip jartiyeri tekrar vitrine kaldırmayı umuyordu. Ama yakışıklı doktor fahiş fiyata hiç itiraz etmedi, kırmızı tüylü siyah dantel jartiyeri alıp gitti. Müşterilerinin alışveriş tercihleri konusunda kafasını kessen, tek kelime etmeyen İsmet Faik Abacı'ya öyle kızmıştı ki, ertesi gün şemsiyeci Remzi'ye jartiyeri doktora sattığını, adamın kendine sütun bacaklı bir Rus kızdan sevgili yaptığını, ikisini kerhaneye dönmüş bir otele girerken gördüğünü söyledi. Gülümser'i karalamaya içi el vermemişti. Remzi bu haberi çeyizciye, çeyizci kuyumcuya, kuyumcu ona buna yetiştirdi. Hepsi vay be, helal olsun doktora dediler. Bu kısa ömürlü dedikodu Faik Abacı'nın erkekler dünyasında itibarını arttırdı ama evinde hiçbir yankısı olmadı. Üstelik mahcup Gülümser giymem de giymem diye tutturmuş, jartiyeri bir köşeye atıvermiş, doktorun fantezi ateşi daha yanmadan sönmüştü. 7. ayrımın sonu, sayfa 63.